Ayrım 16.
Çok üzgünüm oğlum Necip Bey dedi ama yapacağım hiçbir şey yok. Ne diyeyim, hakkınızda hayırlı olur inşallah. Ben Nazır Hazretlerinden de bilgi istedim, o da bir şey bilmiyormuş. Mabeyinden çağrıldığınızı bildirdi. Ne yapabilirim, hemen dönün. Emir mabeyinden geldiğine göre işi uzatmamanızı rica ederim. Şimdiden yerinizi ayırtın ve bavulunuzu acele hazırlayın. Necip serseme dönmüştü. Haber elçilikte bomba gibi patladı. Herkes bu dönüşün nedenini merak ediyordu. Abdülhakamit de, Necip'cim dedi, başka çaren yok, gideceksin ama Georgette'i ne yapacağız? Necip akşam Georgette'in apartmanına gitti. Sevgilisinin ağzını bıçak açmıyordu. Gitmeyeceksin elbette değil mi diye sordu. Nasıl gidebilirsin, beni nasıl bırakırsın? Necip soğuk terler döküyordu. Elbette seni bırakmayacağım dedi ama nasıl? Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Seni hiç bırakır mıyım Şeri? Düşünüyorum, karar veremiyorum bir türlü. Anlamadım, neyi düşünüyorsun? Düşünecek ne var ortada? Seni geri çağırmışlar, Osmanlı Devleti'nin durumu belli. Hiçbir güvence yok. Hiç kimse yarın başına neler geleceğini bilemez. Bütün monarşi rejimleri böyle değil mi? Büyük Fransız Devrimi neden yapıldı? Napolyon imparator olunca Fransa'yı nasıl batırdı bilirsin. Kral Louis Philippe ne yaptı? Üçüncü Napolyon denen adam Fransa'yı nasıl rezil kepaze etti? Bunlar hep macera peşinde koşan insanlar. Abdülaziz döneminin nasıl olduğunu sen de biliyorsun, ben de. Abdülhamit Efendi şimdi onlardan daha mı iyi olacak? Ben sana söyleyeyim, parlamenter demokrasi olmadıkça memleket kurtulmaz. Abdülhamit'in kurduğu Meclis-i Mebusa'nın kaç günlük ömrü oldu ki? Şimdi döneceksin, seni bir yerlere sürecekler, bir daha senden hiç haber alamayacağım. Öyle söyleme Georgette, durum eski durum değil, milletin gözü açıldı. Diktatörlükler yıkılıyor, salt monarşilerin sonu geldi. Biz de güzel günler göreceğiz. Daha çok beklersiniz. Şimdi sen konuya gel, dönecek misin, dönmeyecek misin onu söyle. Georgette'cim, seni üzmek istemiyorum ama padişah beni niçin çağırtmış olabilir, merak ediyorum. Gel, seni sadrazam yapacağım diyeceğini mi sanıyorsun? Öyle olmayacağını sen de biliyorsun ama benim aklıma şu olasılıklar geliyor. Sana anlatmıştım şu Ali Suavi olayı vardı ya. Hani şu kökten dinci macera arayan Monsieur Suavi mi? Evet evet o. Biliyorsun onun bizim aileyle ilişkisi vardı. Yahu Necip, sen bana neler anlatıyorsun? O senin söylediğin eski hikaye. Doğru ama bunlar unutulmaz, kan davası gibidir. İşte böyle şeyler monarşi rejimlerinde olur. Ben de sana bunun için dönme demiyor muyum? Biliyorum diyorsun ama bambaşka bir şey de olabilir. Padişah beni üst düzeyde bir göreve getirmek isteyebilir. Yapma monşeri, dalga mı geçiyorsun? Koca İstanbul'da adam kalmadı da padişah hazretleri Paris'ten seni mi bulup getirecek? Buna köpekler bile güler. Bak sevgilim, dinle beni. Ne bileyim, hünkâr belki de babama bir jest yapmak istemiştir. O jesti 2 yıl önce seni buraya sürerken yapsaydı. Doğru ama belki de ailemizin suçsuz olduğunu anlamıştır. Yanlışını düzeltmek için beni çağırtmıştır. Necip'ciğim, öyle olsa haberi ilk önce kardeşin General Supi'den alırdın. Hiç öyle bir şey yazdı mı sana? Yazmadı, yazmadı ama belki de abime ya da babama bir sürpriz yapmak istemiştir. Zavallı Necip, sen ne kadar da safsın. Şimdi sen benim soruma yanıt ver, kaçak oynama. Gidiyor musun, gitmiyor musun? Eğer gideceksen ben ne oluyorum onu bileyim. Bak sevgilim, ben şöyle düşünüyorum. Önce yalnız gidip bir bakayım durum nedir. Eğer iyi bir göreve getiriliyorsam hemen gelir seni alırım. Oh ne âlâ, ya getirilmiyorsan ben seni hangi zindandan arayıp bulayım, bir adres verebilir misin? Georgette'cim, beni işletme. Adres madres yok elbette. Diyeceğim şu, ben eğer önemli bir göreve getirilmeyeceksem o zaman seni oralarda süründürmek istemem. Çok mersi. Dalga geçme Georgette. Durum belki de daha iyi olacak. İstanbul'da şahane bir konakta yaşayacağız. Uşaklarımız, aşçılarımız, seyislerimiz olacak. Yazları Çamlıca'daki köşke gideceğiz. Her fırsatta Paris'e döneceğiz. Ben paşa olacağım. Belki nazır, belki de büyük elçi. İstemez misin? Evleneceğiz, çocuklarımız olacak. Çocuklar dadıların, bacıların, harem ağalarının ellerinde büyüyecek. Sen rüya görüyorsun, bir şeyler olmuş sana. Sen artık benim bildiğim Necip değilsin, köleci yanın kabardı. Ben bu koşullarda senin yaşamının kadını olamam. Sen benim tanıdığım Türklerin hiçbirine benzemiyorsun. Nerede sen, nerede o gülleler altında koşan, yaralıları, devrimcileri toplayan o Nuriler, Reşatlar, Mehmetler. Git ne halin varsa gör. Georgette'cim, böyle konuşma benimle. Mutlaka geleceğim, seni alıp İstanbul'a götüreceğim. Çok naziksin Necip, çok teşekkür ederim. Seni seyislerinle, harem ağalarınla, cariyelerinle baş başa bırakacağım. Senin dönüşünü beklemeye hiç niyetim yok. Ben denizci karısı değilim. Necip İstanbul'a döner dönmez doğru babasının konağına gitti. Sami Paşa o yıl 85 yaşında büyük saygınlığı olan emekli bir Osmanlı veziriydi. Artık yalnız bayramlarda ortalarda görünüyor, saraya hiç uğramıyordu. Oğlunun Paris'ten geri alındığını duymuş ama nedenini bir türlü öğrenememişti. Büyük oğlu Supi Paşa da Necip'in niye geri çağrıldığını bilmiyordu. Sami Paşa, hele Necip bir gelsin bakalım neymiş anlarız demekle yetiniyordu. Necip Bey konağa gelir gelmez hemen babasının ellerine sarılıp öptü. O da, oğlum Necip hoş geldin, sefa geldin, Paris'ten iyi haberler getirmişsindir inşallah dedi. Geldiğine çok sevindim. Şunun şurasında kaç günlük ömrüm kaldı. Sana hasret gitmek istemezdim. Neyse geri geldin ya, önemli olan bu. Ama neden seni geri çağırdılar anlayamıyorum. Harciye Nazırı'na sordum, o da bilmiyormuş. Anlat bakalım neler oldu. Vallahi babacığım ben de hiç bilmiyorum. Acele döneceksin dediler, kalkıp geldim. Sizden bir şeyler öğrenirim sanmıştım. Yok evladım yok, ben de bilmiyorum. Hayırlısı. Sen hele yarın sabah Harciye Nazırı'nı bir gör bakalım ne diyecek. Necip Bey telaş içindeydi. Gidip annesi Sümbül Baha Hanım'la kucaklaştı. Onun da hiçbir şeyden haberi yoktu. Kardeşlerini gördü, onlar da bir şey bilmiyorlardı. O gece hiç gözüne uyku girmedi, sabahı güç etti. Gün ağrır ağarmaz hazırlandı, babasının arabasına binerek doğru Harciye Nezaretine gitti. Nazır eski aile dostu, görmüş geçirmiş sevimli bir insandı. Kendisini güler yüzle karşıladı. Gel bakalım Necip dedi, hoş geldin. Seni böyle palasbandras Paris'ten getirttik, merak etmişsindir. Sana merakını giderecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Ancak şunu bilmeni istiyorum, seni mabeyinden çağırttılar. Kötü bir şey olsa mutlaka duyardım. Demek senin geri dönmeni padişah hazretleri istedi. Bunda bir hayır vardır. Doğru saraya git, baş mabeyinciyi gör, elini öp. O sana işin ne olduğunu anlatır. Necip Bey hemen arabasına atlayarak saraya gitti. Baş mabeyinci kendisini güleç bir yüzle karşıladı. Oğlum Necip Bey dedi, sizi yürekten tebrik ederim. Özel yaşamınıza karışmak istemem. Ama edindiğim bilgilere göre bekarmışsınız. Artık evlenecek bir yaşa geldiniz, bu hususta ne düşünüyorsunuz? Paris'te coşkulu bir bekar hayatı yaşadığınızı haber aldık. Abdülhak Hamit Bey ile içtiğiniz su ayrı gitmiyormuş. Onun ne çapkın olduğunu biliriz. Londra sefaretinden Ferit Bey de sık sık Paris'e geliyormuş, kabarelerde çılgınlar gibi eğleniyormuşsunuz. Bütün bunları bize anlattılar. Hiçbir şey gizli kalmaz, biz her şeyi haber alırız, bilirsiniz. Yaptığınız şeyler kötü değil, ben de sizin yaşınızda Paris'te olsam sizin gibi yapardım. Ama artık evlenip bir yuva kurmanızın zamanı geldi. Kendinize eş olarak almak istediğiniz bir kimse var mı oğlum? Hayır Paşa Hazretleri, hiç düşünmedim. Öyleyse oğlum ben söyleyeyim size. Padişah Hazretlerinin kız kardeşlerinden, yani Sultan Mecid Hazretlerinin kızı Mediha Sultan'ı isteseniz, Padişah Efendimiz bunu iyi karşılayabilirler. Ben de aracı olurum, hakkınızda iyi bilgiler arz ederim. Anlıyor musunuz? Anlıyorum efendim. Bu benim için büyük bir onur. Böyle bir teklif alacağım hayatımda aklıma gelmezdi. Çok mutlu olacağım. Pederimin de buna pek çok sevineceğini tahmin ediyorum. Hemen koşup babama haber vereyim efendim. Müsaade buyrulur mu? Elbette oğlum, elbette. Kendisine benim de saygılarımı ilet. Baban lütfen saraya gelip senin adına Padişah Hazretlerinden Mediha Sultan'ın desti izdivacını istesinler. Ben de gereken işlemleri tamamlarım. Başmağbeyinci ne buyurduysa Necip Bey onu yaptı. Heyecandan içi içine sığmıyor, göklerde uçuyordu. Düşündü, belleğini yokladı. Kimdi bu Mediha Sultan? Birden anımsadı. 5 yıl önce Ihlamur Kasrı'nın bahçesinde Nergis Nihal'le birlikte gördüğü kızlardan biri o değil miydi? Evet evet oydu. Nergis Nihal siyah kıvırcık saçlı, badem gözlü, sevimli, şirin bir kızı Mediha Sultan diye tanıtmamış mıydı? Hiç aklına gelir miydi? Demek ki Mediha kendisini hiç unutmamıştı. Ne mutluluk. Demek ki artık vezir olmak için kapılar açılıyordu. O kapıdan saraya girecek ve damadı Şehriyari Necip Paşa olacaktı. Bir ara Georgette'i düşündü, içi cız etti. Demek Georgette haklıydı. O sarayların, konakların, köşklerin adamıydı. En ufak bir işaret ona yaşadığı en büyük aşkı unutturabiliyordu. Kafasında da hep böyle şeyler yok muydu zaten? Saraya damat olmak, paşa olmak, vezir olmak. Bir an hiç saygınlığı olmayan ufak bir kişi olduğunu düşündü. Kendinden biraz iğrendi. Georgette'le ne büyük bir aşk yaşamışlardı. Hani İstanbul'da tutuklanmazsa, başına bir iş açılmazsa hemen dönüyordu. Hani Georgette'le konaklarda, köşklerde yaşayacaklardı. Hani Georgette gibi onun da yüreği devrimlerle çarpacaktı. Hani o da Namık Kemallerin, Ziya Paşaların, Mehmetlerin, Reşatların, Nurilerin yolunda gidecekti. Şimdi bu muydu seçtiği yol? Oportünist herifin biri olmuştu. Kimdi Mediha Sultan? Onun kafasından neler geçtiğini bilebilir miydi? Duygu ve düşünce alanlarında ona eşlik edebilecek miydi? Aynı zevkleri paylaşabilecekler miydi? Olaylar karşısında aynı coşkuyu yaşayabilecekler ve aynı tepkileri gösterebilecekler miydi? Nerede kalıyordu Necip'in kişiliği, kimliği ve kendi düşünce dünyası? Demek bunlar yoktu. Demek birkaç yıllık bir paşalık ya da vezirlik uğruna her şeyi feda edebiliyordu. Hiç kendinden utanmayacak mıydı Georgette'i düşünürken? O bir paşazadeydi ve öyle kalacaktı. Ama yakın arkadaşlarının çoğu da paşazade değil miydi? Soylulardan beklenen bir jest yaparak kendi kişiliğine ve duygularına öncelik tanıyamaz mıydı? Ama demek ki onun böyle bir kişiliği yoktu. Bir takım koşullar altında cinsel isteklerinin ve duygularının etkisiyle başka bir kimliği olduğunu sanmış ama yanılmıştı. O gerçekte küçük bir adamdı ve derecesi ne olursa olsun küçük kalacaktı. Ne vezirlik onu değiştirebilirdi ne de hünkâr damatlığı. Demek ki bundan sonra da kafası hep çıkarlarının yönünde çalışacak ve statükoyu koruyan adam olacaktı. Ne kadar zavallı bir insandı, başka türlü de olamayacaktı. O bütün aşkını, duygularını ve coşkusunu bir damatlık ve vezirlik uğruna feda eden sıradan bir kişiydi. Yazgısının rüzgarına sürüklenerek savrulup gidecekti. Ama o yazgıyı ufak çıkarları uğruna yaratan da kendisi değil miydi? İşin acınacak yanı da buydu galiba. Padişahın kız kardeşi elbette sıradan bir insanla evlenemezdi. Necip Bey'in babası ve kardeşleri her ne kadar o dönemin ünlü ve soylu kişileri iseler de, Necip Bey'in Paris sefaretinde 3. katip olmaktan başka bir sıfatı yoktu. Çok gençti, ona sadece Sami Paşazade Necip Bey deniyordu. Saraya damat olmak için bu yeterli bir sıfat değildi. Necip Bey'in derecesi yükseltildi ve Şura-i Devlet üyeliğine atandı. Oysa bu göreve girebilmek için hukuk bilgisi ve yönetimde deneyimli olmak gerekiyordu. Necip Bey bir çırpıda çok üst düzeyde bir göreve atandı. Bu kadar genç birinin vezir hazretleri olması ne demekti? İşte böyle bir göreve getirilmenin en kestirme yolu sarayda sıra bekleyen sultanlardan birinin kocası olmaktı. Böylece Necip Bey'e Osmanlı yönetiminin tüm kapıları açılmış oluyordu. Tanrı kendisine yürü ya kulum demişti bir kez. Necip Bey bilgili, görgülü, iyi niyetli, akıllı, çalışkan bir gençti ama o yaşta vezir olmak için bu yetenekler ve nitelikler yeterli miydi? Osmanlı rejiminde hiç bunlara bakılmıyor ve gencecik bir delikanlı devlet görevinde bir çırpıda 3. katiplikten vezirlik düzeyine ulaşabiliyordu. Mediha her gün sabırsızlıkla mabeyinden gelecek haberi bekliyordu. Necip acaba Paris'ten getirtilebilecek miydi? Verdicenen kadın efendi ise Perestu kadın efendinin kendisine söylediği umutlu sözlere inanıyor ve Necip'in en kısa zamanda dönüşünü bekliyordu. Aradan bir ay geçti geçmedi bir sabah mabeyinden bir katip geldi verdi Cenan kadını görmeye. Valide Sultan kendisini davet ediyordu. Verdi Cenan kadın hemen bir arabaya binerek doğru Dolmabahçe Sarayı'nın harem dairesine gitti. Perestu kadın da kendisini bekliyordu. Kucaklaşıp öpüştüler. Perestu kadın, "Gözünüz aydın kardeşim," dedi. Necip Bey İstanbul'a döndü. Mabeyinci kendisiyle görüşmüş, Mediha Sultan'ın desti izdivacına talip olmuş, yani Mediha'yı istemiş. Ben de Hünkar Hazretleri'yle görüştüm, kabul etti. "Aman hemşireciğim, bu ne mutlu haber. Artık dünyalar benim oldu." Mediha duyunca sevinçten çıldıracak. "Mutluluk onun hakkıdır artık. Zavallı kız ne kadar çok acı çekmiş. Hemen düğünü hazırlarız. Hanedanın şanına şöhretine uygun bir düğün düzenleriz. Sen hiç telaş etme, bunu mabeyinciler hallederler." Osmanlı döneminde sultanların, beylerin, paşazadelerin, nişanların, nikahları ve düğünleri büyük masraflar gerektirir, uzun uzun hazırlıklar ve şaşalı törenler düzenlenirdi. Gelin güveyin, güvey gelinin önce fotoğrafını görür, bu fotoğraf ailenin büyüklerine ve arkadaşlara gösterilir, onlardan çeşitli yorumlar alınırdı. Bazıları, "Aman ne kadar güzel kız, boyu posu, ağzı burnu yerinde, gözleri bir harika, saçları da ne kadar uzun, ne zayıf, ne şişman, endamı çok güzel, göğüsleri de dolgun, kalçaları çok iyi, bacakları mermer sütunlara benziyor" gibi bir takım sözler söylenir. Ama bu tür konuşmaların arkasında da bu yorumların tam karşıtı sözler edilirdi. Sonra yeni evlilerin içinde yaşayacakları sarayların, konakların, yalıların ya da köşklerin donanımıyla aylarca uğraşılır, yataklar yaptırılır, mobilyalar, perdeler, halılar, hamam takımları alınırdı. Ayrıca gelinin ya da güveyin kardeşlerinin çeyiz halayıklarının giysileri de diktirilir, çeyizler hazırlanır, geline ve damada verilecek hediyelerin neler olacağı uzun uzun tartışılırdı. Bu işlemin yanı sıra kızla erkeğin ailesi arasında söz kesilir ve nişan töreni yapılırdı. Bu törende damadın bulunması da şart değildi. Bazen onun bir yakını kendisine vekalet ederdi. Nikah töreni ise tantanalı bir biçimde düzenlenir, buna ailenin tüm yakınları çağrılırdı. Nikahta akit cemiyeti kaydı denen bir zabıt tutulur ve bir çeşit anlaşma yapılırdı. Mediha ile Necip Bey'in nikahları da böyle bir akit cemiyeti kaydıyla belgelendi. Bu belgede şunlar yazılıydı: İsmetlu Mediha Sultan Hazretleri ile Ulufetlu Necip Bey Efendi Hazretlerinin nikahlarında mihri muaccel ve müeccel, yani peşin ve ertelenmiş olarak ödenecek bedel 1001 kese akçedir. Bu miktar 17 Ramazan 1293'te saptanmıştır. Padişah hazretlerinin iradeleriyle evlenecek adayların adları ilan olunmuş ve bir ferman-ı hümayun yayınlanmıştır. Bu ferman gereğince Necip Bey Efendi ile Mediha Sultan hazretlerinin akitleri 27 Muharrem 1294 Pazartesi günü aşağıda adları yazılı kişilerin hazır bulundukları bir törende Yıldız Sarayı Hümayun'unda saat 5.51'de icra kılınmıştır. Bu nikah akdinin ardından birlikte yemek yenmiş ve çiftler saraydan ayrılmışlardır. Nişan bohçasının birini mabeyin ikinci müdürü, ötekini padişahın hizmetkarlarının en kıdemlisi taşımıştır. Damat beyefendi hazretlerinin vekaleti bir gün önce Bab-ı Ali'de sedaret dairesinden alınmıştır. Vekiller ve şahitleri, damadı Şehriyari, yani padişah damadı, Sami Paşazade Necip Beyefendi'nin vekili Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa. Şahitler, Şura-i Devlet Reisi Ali Paşa ve Adliye Nazırı Sait Hazretleri'dir. Mediha Sultan'ın şahidi, kayınpederi Sami Paşa ile Kaptan Paşa ve mabeyin başkatibi Ali Rıza Paşa Hazretleri'dir. Ayrıca devletlu, inayetlu kızlar ağası, haznedar ve sermusahip ağalar da Mediha Sultan'ın vekili olarak hazır bulunmuşlardır. Bu akit töreninden sonra Yıldız Sarayı'nda padişah yeni evliler onuruna büyük bir ziyafet verdi. Ama sofrada yalnız erkekler hazır bulunuyordu. Sarayın merasim salonunda atnalı biçiminde büyük bir sofra kurulmuştu. Sadrazam Devletlu, Fehametlu, Tunuslu Hayrettin Paşa Hazretleri sofraya riyaset ediyordu. Cihan Seraskeri Rıza Paşa, bütün nazırlar, Rusya, Avusturya, İspanya, Fransa ve Rum sefirleriyle, İtalya, İran, Belçika, Almanya elçileri, Cevdet Paşa Hazretleri, sefaret tercümanları ve Babari'de üst düzeyde görevliler de yemekte hazır bulundular. Mabeyn-i Hümayun orkestra takımı da Monsieur Necip'in başkanlığında orkestra eserleri çalıyordu. Yemekten sonra vekillere ve şahitlere üzerlerinde taşlar bulunan tabakalar, enfiye kutuları, saat ve kordonlar verildi. Bu nikah dolayısıyla Müneccimbaşı Tahir Efendi'ye 4000 kuruş, Ayasofya Camisi Şeyhine 3000 kuruş, teşrifat memurlara 7500 kuruş, Sultanahmet Camisi Şeyhine 2500 kuruş hediye edildi. Saraydan damada hediye olan nikah bohçasını Abdülhamit'in analığı hazırlatmıştı. Bohçanın içinde kol düğmeleri, elmaslı boyun bağı iğnesi, bir altın saat, köstek, iç çamaşırları vardı. Bohça da öyle herhangi bir bohça değildi elbette, incilerle donatılmıştı. Hediye bohçası saraydan Sami Paşa'nın konağına gönderildi. Bohçayı paşanın eşi Sümbül Beha hanımefendiye verdiler. Paşanın eşi ilk kez böyle bir incili bohça alıyordu. İçini boşalttıktan sonra bohçayı saraya geri yolladı. Oysa bohça da hediyeler arasında yer aldığı için saraydan bunu bir yanlışlık olmuştur diye geri gönderdiler. Sümbül Beha hanımefendi çok utandı.